Ayrım 3.
Sayfa 43. Gülay. Ah anneciğim, anneciğim. Seher. Ne oluyor kızım? Gülay. Faruk'un başı dertte anneciğim. Komiser. Seher'e. Siz kimsiniz? Saffet. Eşim Seher. Bizleri merak etmiş de gelmiş. Polis. Sizlere çay vereyim, ısınırsınız. Seher. Saffet'e. Ne oluyor Saffet? Saffet. Neden geldin Seher? Senin yorulmaman lazım. Seher. Merak ettim. Ne var Allah aşkına söyle. Saffet. Faruk araba yakmış. Sonra gelip teslim olmuş. Öyle diyorlar. Seher. Vah vah. Peki ne olacak şimdi? Faruk'un omzuna elini koyar. Saffet. Bilmiyorum Seher. Bekliyoruz işte. Sen durma buralarda git. Seher. Ziyanı yok Saffet, beklerim. Belki bir şeylere ihtiyaç olur, gider getiririm. Gülay, yorulursun anne, biz burada Faruk'u bekleriz. Seher, bir de benim için üzme kendini yavrum, bana bir şey olmaz, merak etme. Gülay, peki anneciğim, o zaman oturalım, daha fazla yorulma. Biz de konuşuyorduk, Selvi ile İsmail'den söz ediyorduk. Otururlar. Seher, kimmiş onlar? Gülay, Pülümür'de birbirlerini seven iki genç. Mustafa'ya. Sonra ne oldu? Mustafa. Selvi çok pahalıymış dedim ya. Çünkü çok güzelmiş. Gülay. Haydi öküzleri yokmuş. Satacak toprakları da mı yokmuş? Mustafa. Toprakları da yokmuş. Gülay. Peki nasıl yaşıyorlarmış? Mustafa. İsmail'in de Selvi'nin de ailesi marabadır. Gülay. Maraba nedir baba? Ben bilmiyorum. Saffet. Ağanın toprağında çalışan ortakçı, kiracı gibi bir şey işte. Faruk. Oraları görmeyi o kadar istiyorum ki, ağaları ve onların topraklarında yaşayanları çok merak ediyorum. Memleketimiz onlardan kurtulamadı gitti. İbrahim. Onlardan kurtulmalarını o kadar isteme. Çünkü marabalar oralarda, hükümetin erişemediği, gücünün yetmediği o yerlerde ağaların yardımıyla yaşarlar. Gülay. Ağların yardımıyla mı? Faruk, bunu ilk defa sizden duyuyorum. Gülay, ben ağları zalim diyebilirim. İbrahim, işte bunda yanıldın küçük hanım. Ağlar, aracılar, tefeciler olmazsa köylü yaşayamaz. Faruk, baba neler söylüyorsun? Gülay, sen söyle baba, beyefendi yanılıyor değil mi? İbrahim, köylü parasız kaldığında tefeciye koşar. Hükümetle bir işini halledemezse ağaya koşar. Komiser, doğru söylüyor. Polis, doğru, doğru. Saffet, çok doğru. Faruk, Mustafa'ya bakar. Bari sen bir şeyler söyle. Sen böyle düşünemezsin. Mustafa susar. Saffet, İbrahim'e, ne var ki ağalar, şeyhler, aracılar, tefeciler, hükümetlerin oralarda güçlenmemesi için ellerinden geleni yaparlar. Hükümetleri zayıf kılarak köylüye tahakküm ederler, onları sömürürler. İbrahim, bu kadar sevdiğiniz çocukları böyle mi zehirliyorsunuz? Saffet, öyle değil mi Mustafa? Mustafa önüne bakar. Benim aklım ermez beyim. Saffet, öyle değil mi komiser bey? Komiser, bir dakika. Yavaş söyleyin, zapta geçiriyorum. Saffet. Neyi? Komiser. Komünist çelaflarınızı. Saffet. Ne komünistliği komiser bey? Ağları, şeyhleri beğenmişim, beğenmemişim. Bunun komünistlikle ne ilgisi olabilir? Komiser. Ben onu bunu bilmem. Hükümet onlara laf edene komünist diyorsa ben de derim. Saffet. Peki sen onları tanıyor musun? Komiser. Kimleri? Saffet. Ağları, şeyhleri, aracıları, tefecileri. Yani sizin orada hiç mi ağa yok? Komiser. Var tabii. Olmaz olur mu? Saffet. Gördün mü ya? Komiser. Ama onlara laf ettirmem. Saffet. Neden? Komiser. Çünkü onlar hükümetin adamları. Gülay. Baba kafam çok karıştı. Neden hükümetin adamları olsunlar ki? Saffet. Bak kızım, başkentten çok uzaklarda, dağlarda, yaylalarda yaşayan aşiretler vardır. Bu aşiretlerin halkı, hele doğuda, tabiatın fazlasıyla vahşi olduğu bu bölgelerde çok başıboş kalmışlardır. Böyle vahşi, böyle haşin bir tabiatla da savaşa savaşa çok cesur, çok gözü pek insanlar olmuşlardır. Korku nedir bilmezler. Azıcık bir dürümle günlerce geçinirler. Bu tabiatlarına cehaletleri de eklenince hükümete karşı çok sık suç işler duruma gelmişlerdir. İşte o zamanlar bu halk ünleri her yerde duyulmuş bazı kimselere sığınmak ihtiyacını duyar ve böyle böyle mütegallibenin yaratılmasına neden olur. Sonra bu mütegallibe aşiretlerin tümünü tahakkümü altına alır. Çevredeki araziyi kendi uhdelerine geçirip akraba ve taallukata işlettirir. Ve aşiret efradından toprağa ihtiyacı olanlar ya başka topraklara göçmek ya da artık aşiret reisinin veya ağanın toprağında kira vererek oturmaktan başka çare bulamazlar. İşte marabalar bu kiracılardır. Seher. Ayrıca bunlar ağanın her türlü işine de koşarlar. Buna mecburdurlar. Aksi halde ağa onları ya gerçek ya da muhayyel bir suçla hükümete teslim eder ve süründürür. Saffet. Büyük şehirlere giden aşiret efradı ise bir nevi cizye vermekle mükelleftir. Buna uma denir. Her sene kazancıyla orantılı bir şekilde ağa'ya öder. Eğer vermezse ağa tehditle alır. Bazen az bulursa daha fazlasını ister. Soygunculuk yaparlarsa ağa'ya büyük bir pay ayırmak zorundadırlar. Aşiret reisi ya da ağa az çok okumuş ve görgülü bir aile içinde yetişmiş olduğu için onların ruhiyatını çok iyi bilir ve onlara rahatça hükmedebilir. Kasabaya indiği zaman at sırtında, ardında önünde muhafızlarıyla hükümet kapısına şaşayla dayanır. Ve sonra hükümet eğer biraz güçlenip halkına sahip çıkmak isterse de artık iş işten geçmiştir. Aşiret reisinin ağanın gücü hükümeti aşmış olur. O artık halkı rahatlıkla sömürebilir. Kısacası kasabaların büyük bir çoğunluğu iyi niyetli, fedakar, kendilerine yol gösterecek okumuş yazmışlardan yoksun olduğu için bütün bunlar olmaktadır. Halk yalnızdır. Seher. Selvi'nin de İsmail'in de ailelerinin yanında yöresinde okumuş yazmışlar olaymış ya da şöyle diyelim okumuş yazmış olup da çevrelerine gören gözlerle bakanlar olaymış belki ağanın baskılarına karşı koyabilirlermiş. Kaderleri belki de bugünkünden farklı olabilirmiş. Saffet. Bir kere kasabaların çoğunluğunda halk yerli ve yabancı olmak üzere ikiye ayrılır. Nermin. Nasıl yerli yabancı? Saffet. Yerli diye bir bölgenin asıl ahalisine diyorlar. Bunlar okuması yazması olmayan oranın yoksulları. Yabancı diye de o bölgeye dışarıdan gelip mesleklerini, sanatlarını orada icra etmek üzere yerleşmiş kimselere diyorlar. Devletin memurları, hakimi, savcısı, doktoru, öğretmeni gibi kimseler. Hani koskoca bir kasabada bu insanlar bir avuç gibi duruyorsa da eğer hepsi kendilerinden bekleneni yapsa bütün bir kasabayı ihya etmeleri işten bile değildir. Ama onlar ancak aynen büyük şehirlerde olduğu gibi devletten aldıkları maaşın karşılığında ne vermek gerekiyorsa onu verirler. Onun dışında parmaklarını bile kıpırdatmazlar. Sanki halkla aralarında görünmeyen bir duvar vardır. Mustafa. Doğrudur beyim, doğrudur. Başlarını çevirip bakmazlar bile. Melahat. Oraların fevkalade güzel yerler olduklarını iddia edemeyiz. Davranışları içinde onları kınayamam. Saffet. Ama oraları da memleketimizin bir parçası. Buralardan oralara gidenler, tabii ki buradakilere nazaran daha sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar. İbrahim. O kadar sıkıntılı bir durumda başka türlü nasıl davranabilirler? Zaten ne maaş alırlar ki? Seher. Oralarda her kesimin bir lokali vardır. Boş zamanlarında kendi aralarında oralarda toplanırlar. Kasaba halkıyla kaynaşmazlar. Bir avuç memur. Hepsi 9-10 kişiden ve onların ailelerinden ibarettir. Yemek davetleri, çay davetleri yaparlar. Kim kimden daha iyi yemek, daha iyi kek ve kurabiye yapar, onun telaşı içindedirler. Saffet. Ama ortada bir savaş var. İbrahim. Ne savaşı öğretmen bey? O yıllar çok gerilerde kaldı. Seher. Yanılıyorsunuz. Atatürk Anadolu halkı ile birlikte memleketimizin topraklarını kurtardı. Ama savaş orada bitmedi. İnsanlarımızı da kurtarmak gerekiyordu. Aydınlar Atatürk'ün başlattığı savaşı O ölünce yarıda bıraktılar. Bugünkü yaşantılarını, kültürlerini, borçlu oldukları Anadolu halkını ortada bırakıverdiler. Sonra onların kurtardığı topraklar üzerinde keyiflerine baktılar. Öyle yerlerimiz var ki, hele doğuda, bir yabancı gördükleri zaman ne yapacaklarını şaşırırlar. Evlerine buyur ederler, sedirlerine oturturlar. Sonra kendileri de oturup ona iyice sokulurlar. Gözünün içine bakarlar, sırtını sıvazlarlar. 40 yılın başında ele geçirdikleri bu yabancıyı kaybetmek istemezler. Salıvermemek için 1000 dereden su getirirler. Bu yabancı onlara başka dünyaların, başka yaşantıların havasını getirmiştir sanki. Bu insanların bakışlarında garip bir ümit, bir bekleyiş, sanki bir hasret vardır. Öylesine yalnızdırlar. Bütün bu insanlar bugünün aydınının yetişmesinde rolü olan insanlardır. Emek vermiştir, kan vermiştir, can vermiştir. Melahat: Haydi canım, o kadar insan var oralarda. Bunların elleri armut devşirmiyor ya. Elbette bir şeyler yapıyorlardır. Saffet: Maalesef yapmazlar. Onlar gerçekten çok yalnızdırlar. Ve işte Selvi de, İsmail de, onların aileleri de öylesine yalnızdırlar. Komiser: Yalnızlığın ne demek olduğunu biz çok iyi biliriz öğretmen bey. Saffet: Hani kendi hallerine terk edilmiş olsalar, öyle de değil. Bir de ağ baskısı, şeyh korkusu yüreklerini titretir. Komiser: Ne kadar doğru söylüyorsun da bunları söylemesen olmaz mı? İbrahim: Dönüp dolaşıp niyeti bana çatmakta ondan. Saffet: Yanılıyorsunuz. Çünkü sizi tanımıyorum. Hakkınızdaki bütün bilgim oğlunuzdan duyduklarımdır. Tabii o da her evlat gibi babasını koruyarak konuşur. İzmir tarafında çok geniş topraklarınız olduğunu biliyorum. Kardeşiniz milletvekili. İzmir'e gidip geldikçe o ilgileniyor bu topraklarla. Siz de Ankara'da ticaret yapıyormuşsunuz. Babanızın vefatından beri çiftliğinizdeki işleri kahya yürütüyormuş. Ama öyle anlaşılıyor ki kahya ile aile arasında bazı sorunlar yaşanmış ve kahyanın kızının başına gelenlerden sonra bunalıma girdiği ve kendisinden eskisi gibi randıman alınamadığı söyleniyormuş. İbrahim, rahatsız: Ne olmuş kahyanın kızına? Saffet: Bilmiyorum ama oğlunuz bütün bunları açıklamayacak kadar ketum bir çocuk. Belki de ne olduğunu tam olarak o da bilmiyordur. Ama dedim ya, ağ her yerde ağdır. Ve bugünkü günde bu kadar toprak sahibi olmanızı vatandaş hoş karşılamıyor. İbrahim: Söyleyin, söyleyin, çekinmeyin. Toprak işleyenin, su kullananın deyin. Saffet: Evet, toprak işleyenin, su kullananın olmalıdır. Memleketteki tüm kazanç olanaklarını bir avuç insan elinde tutarsa gerisi ne yapacak? Mustafa: Öyle ya, ben ne yapacağım? İbrahim: Sen kimsin? Mustafa: Benim adım Mustafa Sönmez. Ben bir hamalım. Yegane ipim var. Bir gün 5 lira kazanırım, bir gün 10 lira. Bazen hiç. İbrahim: Ben kanunlara hürmeti olan bir insanım. Kanunlara aykırı hiçbir şey yapmam. Mustafa: O halde bu kanunlar beni korumuyor. Yalnız sizi, sizin gibileri korumak için yapılmış onlar. Saffet: Sizin kanunlara saygılı bir kimse olduğunuzdan kimsenin şüphesi yok İbrahim Bey. Biz kabahati şahıslarda değil, düzende buluyoruz. Cahit girer, etrafına bakınır, İbrahim'e yaklaşır. Cahit: Ne oluyor İbrahim? İbrahim: Gördüğün gibi sıkıntılı bir durumdayız. Faruk araba yakmış, sonra gelip teslim olmuş. Şimdi ne olacak? Ne düşünüyorsun? Cahit: Bu Faruk'a bağlı. İbrahim: Doğru da Faruk'la bu işi halledemiyoruz. Cahit: Neden? İbrahim: Ben teslim oldum. Cezamı çekmek istiyorum diyor. Cahit: Yok yahu. İbrahim: Bir de sen konuşsan onunla. Gülay: Bu kanunları kimler yapıyor ki baba? Saffet: Faruk'un amcası Cahit Bey, onun gibiler yapıyor. Faruk: Ama bu düzeni değiştiremezsiniz. Çünkü kanunların dışına çıkamazsınız. Çıkarsanız adalet yakanıza yapışır. Onun için. Saffet: Onun için ne? Faruk: Onun için. Saffet: Onun için ne? Söyle Faruk, çekinme. Bu düzen kökünden yıkılmalı ve baştan kurulmalı istersiniz değil mi? Ama hiç düşünmezsiniz ki bu çok kanlı olur. Faruk: Ölümden korkumuz yok. Saffet. Siz korkmayabilirsiniz ama korkanları düşünmeniz gerekmez mi? Faruk. Memleket kurtarılmak isteniyorsa ölümden korkmamak gerek. Seher. Sen ölüm nedir bilmiyorsun Faruk. Henüz acı çekmemişsin, yuva kurmamışsın, eş sahibi, evlat sahibi olmamışsın. Onların kaybı nedir bilmiyorsun, hesap edemiyorsun. Komiser. Evlat acısı bir şeye benzemez. Polis. Hiç nasipsiz de olsa evladı, insan onun ölümünü görmek istemez. Saffet. Aile reisleri olarak sizlerin de ölümü çocukları başsız bırakacağı için zordur, öyle değil mi? Polis. Öyle öğretmen bey. Allah yazdıysa bozsun. Haydi Ahmet'im büyüdü diyelim. Ama Halimem, Eminem bensiz neylerler? Sonra onlara nasıl kıyılır? Komiser. Allah memleketimizi felaketlerden korusun. Devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin. Allah büyüktür. Seher. Faruk'a bakar. Evet, Allah büyüktür yavrum. Bazı şeyleri de bazı Allah'a bırakmak lazım. Faruk. Seher teyze, Allah'ın bunlarla ne ilgisi var şimdi? Gülay. Anneciğim, Faruk Allah'ın varlığına inanmaz da. Seher. Nasıl olur Gülay? Faruk, evladım. Bak buna çok üzüldüm. Bilmiyordum böyle düşündüğünü. Faruk. Üzüntülü. Ne yapayım Seher teyze? Allah bana yüzünü hiç göstermedi ki. Seher. Şimdi nasıl anlatayım bilmem ki. Saffet'e döner. Sen de yardım etsene Saffet. Faruk'a döner. Okulda size hiç biyoloji, fizyoloji okutmadılar mı? Kitaplarınızda insan bedenini en ince teferruatına kadar gösteren resimler vardır. Böylesine ince bir yapı nasıl oluşmuş, kim oluşturmuş, hiç düşünmedin mi? Bu kitaplarda en önemli organımız da kalp olarak görünür. Ama bence o kitapların büyük bir kusuru var. Kalbi bir nesne olarak tarif ederler. Oysa onun içine sevgi koyulmuş, ona yürek denmiş. Bundan hiç söz edilmez. Ben senin kalbinin kuru bir kalp olduğuna inanmam Faruk. Senin yüreğin var, bundan eminim. Onun içindir ki insanlarımızın çektiği acıyı duyuyorsun, anlıyorsun. Onlar için üzülüyorsun, isyan ediyorsun. Bu yüreğinin içindeki sevgi yüzündendir. O sevgi Allah'tır. Sen etrafına hep gören gözlerle bakarsın. Yalnız insanları değil, çiçekleri, otları, ağaçları, tarlaları, ekinleri, onların o güzelliklerini, inceliklerini hayranlıkla seyredersin. Sen onlarda Allah'ı görüyorsun ama farkında değilsin. Saffet. Doğru söylüyorsun Seher. Faruk çok iyi bir insan ama kendisini tanıyamamış. Evet Faruk, bak. Senden ve senin arkadaşlarından başka kimse ölmek istemiyor. Hem öyle korktuklarından da değil. Bilakis bazen yaşamak ölmekten de zordur. Faruk. Ama ben başka yol olmadığına inanıyorum. Saffet. Var yavrum, var. Memleketimizde henüz söz hürriyeti varken, fikirlerini henüz çevrene yayma imkanın varken silaha sarılman yersiz. Memleketimizde iyi kötü işleyen bir oy mekanizması varken... Faruk. Hayır, hayır Saffet amca. Bakın siz de iyi kötü diyorsunuz. Memleketimizde oy hürriyeti yok. Oy hürriyeti olmayan memlekette demokrasiden söz edilebilir mi? Ekonomik hürriyetin olmadığı memlekette oy hürriyeti olabilir mi? Cahit. Bir kere kim demiş oy hürriyeti yok diye? Faruk. Rica ederim amca. Son seçimlerde sarf ettiğiniz parayı düşünün bir. O zaman da oy hürriyeti var diyebilir misiniz? Seçim bölgenizin en büyük ağasına verdiğiniz parayı düşünün. O parayı ağanın şeyhle kırıştığını ve oyunu almak için doğrudan seçmen vatandaşa bile vermelerine lüzum kalmadan ağa ile şeyhin nüfus sahasından aldığınız oyları düşünün. Cahit, neler söylüyorsun Faruk? İbrahim, yeter Faruk, yeter. Faruk, yalan mı baba, yalan mı? Saffet, büyük hayaller kurmuşsunuz çocuklar. Gülay, eğer gerçekten böyleyse benim için deniz burada biter. Çünkü bana yapacak bir şey kalmıyor. Halbuki ben kendimi öldüresiye çalışmaya hazırlamış bir insanım. Bu yolda çalışamayacaksam yaşamamın hikmeti kalmaz. Saffet. Öyle deme Gülay. En kötü rejimlerde bile, en kötü idarelerde bile mücadele imkanı daima bulunmuştur. Deniz bitmedi. Yalnız bir bardak suyu deniz sananlar oldu. Faruklar gibi. kendilerini kıyasıya attılar ortaya. Daha akıllıca davranıp canlarını koruyup daha ileride de faydalı olabilirlerdi. Ama gerçekçi olamadılar. Hayale kapıldılar. Faruk: Ama gerçekler hayallerden doğar derler Saffet amca. Saffet: O doğru da hayaller eğer gerçekler üzerine kurulmuşlarsa gerçekleşme şansı vardır. Siz ise kapalı kapılar ardında hayaller kuruyor ve eyleme geçiyorsunuz. Siz şehir çocukları Anadolu'yu kitaplardan okumuşsunuz. Halkımızın çektiği sıkıntıyı kitaplardan öğrenmişsiniz. Tertemiz yüreklerinizle onu kurtarmak için yollara dökülmüşsünüz. İyi hoş da Anadolu'yu kendi gözlerinizle görüp onu yaşamamışsınız. Selvi ile İsmail gibileri görüp tanımamışsınız. Onun için bir takım iktidar heveslilerinin gösterdikleri yanlış yollara kendinizi atmışsınız. Ve bugün işte sizler ziyan olup gidiyorsunuz. Sizler en büyük cezalara çarptırılıp en kötü hakaretlere maruz kalıyorsunuz.